Ayrım 39, sayfa 842. Totaliterler arasında çatışmalar. Roma-Berlin mihveri savaşın ilk sonbaharında oldukça tatsız sesler çıkarmaya başladı. Birçok ayrıntı üstünde çeşitli düzeylerde keskin çıkışlar yapıldı. Bir yıl önceki Haziran ayında anlaşmaya varıldığı halde İtalyan Güney Tirol'ünde yaşayan Volksdeutsche'yi Almanlar hala buradan çıkaramamışlardı. Almanların İtalyanlara ayda 1 milyon ton kömür vermeleri gerekirken vermemişlerdi. İtalyanlar İngiliz ablukasına aldırış etmemişler, bu yoldan gelen ham maddeleri Almanlara vermemişlerdi. İtalya, İngiltere ve Fransa ile ticaret yapmakta devam ediyor, bu ülkelere savaş maddeleri bile satıyordu. Siano'nun Alman düşmanlığı gittikçe artmaktaydı. Mussolini ise her zamanki gibi şaşkın, ne yapacağını bilmiyor. Siano onun çalkantılarını güncesine geçiriyor. Duce 9 Kasım'da Hitler'e bir telgraf gönderiyor ve suikastten kurtulduğu için kutluyor. Hoş görünmek istiyor ama çok değil. Çünkü hiçbir İtalyanın Hitler'in ölümden kurtulduğu için sevinmediğini biliyor. En az sevinen de Duce. 20 Kasım. Mussolini için Hitler'in savaşa girmesi en kötüsü. Bu savaşı kazanması hiç tahammül edilecek şey değil. Noel'den bir gün sonra Duce bir Alman yenilgisini istediğini açıkça söylüyor ve yakında hücuma uğrayacaklarını Belçika ile Hollanda'ya bildirmesi için Siano'ya talimat veriyor. Siano bu uyarmayı 2 Ocak günü Roma'daki Belçika elçisine bildirdi ve bunu güncesine yazdı. Weizsäcker'e göre elçinin Brüksel'e gönderdiği İtalyan uyarımını bildiren iki telgrafı Almanlar öğrenmişler ve şifresini çözmüşlerdi. Ama yılbaşı gecesi yine Hitler'le birlikte savaşa girmekten söz ediyor. İki mihver devleti arasındaki anlaşmazlığın başlıca nedeni Almanların izlediği Rust dostluğu politikasıydı. 30 Kasım 1939'da Sovyet Kızıl Ordusu Finlandiya'ya hücum etti. Hitler bu yüzden çok kötü duruma düştü. Stalin'le yaptığı paktın karşılığında Baltık'tan sürülmüş, bu ülkelerde yüzyıllar boyunca yaşamış olan Alman ailelerini buralardan çıkarmak zorunda kalmış, şimdi de Almanya ile yakın bağları bulunan, komünist olmadığı için Sovyetler Birliği'nden ayrılan, bağımsızlığını daha çok Alman askerlerinin 1918 yılında müdahalesine borçlu olan küçük bir ülkeye Rusya'nın kışkırtılmadan yaptığı taarruzu resmen desteklemek zorunda kalmıştı. Tarihte çok az bilinen gülünç bir olay. 9 Ekim 1918'de Almanya'nın savaşı kazandığını sanan Finlandiya Meclisi 25'e karşı 75 oyla Prens Friedrich Karl von Hesse'yi Finlandiya kralı seçti. Müttefikler bir ay sonra zaferi kazanınca bu hikaye unutuldu. Yenilip yutulacak bir kazık değildi bu ama yuttu. Yabancı ülkelerdeki Alman heyetlerine, Alman basınına ve radyosuna Rusya'nın saldırısından söz edilmemesi ve Finlere karşı herhangi bir sempati gösterilmemesi için kesin talimat verildi. Bu durum İtalya'da yapılmakta olan Alman aleyhtar gösterileri önlemeye çalışan Mussolini'nin artık canına tak etti. 1940 yıl başından hemen sonra 3 Ocak'ta Führer'e uzun bir mektup yazmaya karar verdi. Ne o zamana kadar ve ne de ondan sonra yazdığı mektuplarda Mussolini Hitler'le bu kadar açık konuşmuş, ona bu kadar kesin ve tatsız öğütler vermiştir. Duce yazdığı mektupta İtalya istese bile Almanya'nın hiçbir zaman İngiltere ile Fransa'yı dize getiremeyeceğine ya da bu iki ülkenin aralarını açamayacağına kesinlikle inandığını söylüyordu. Böyle bir şeyin olacağına inanmak, kendi kendini aldatmak demektir. Amerika, demokrasilerin toptan yenilmesine göz yummayacaktır. Bu yüzden Hitler'in doğu sınırını artık emniyet altına aldığı bir sırada demokrasileri yenmeyi denemek için her şeyi, rejimi de ve genç Alman kuşaklarını da harcamayı göze almasının gereği var mıydı? Mussolini'nin söylediğine göre Almanya tamamıyla Polonyalılardan ibaret, kendi halinde silahsız bir Polonya'nın yaşamasına göz yumduğu takdirde barış kurulabilirdi. Mussolini sözlerine ayrıca şunu da eklemişti. Savaşı sonuna kadar götürmeye kararlı değilseniz bir Polonya devleti kurulmasının savaş sorununu çözecek bir etken olacağına ve barış için gereken şartı sağlayacağına inanıyorum. Ama İtalyan diktatörünü en çok ilgilendiren Almanya'nın Rusya karşısındaki tutumuydu. Rusya hiçbir darbe indirmeden Polonya'ya ve Baltık'a girdi. Savaştan yararlandı ama doğuştan bir devrimci olmam dolayısıyla size şunu söylemek isterim ki belirli bir siyasi ağın taktik gereğine devrimlerin ülkelerini sonsuzcasına feda edemezsiniz. Moskova ile ilişkilerinizde atacağınız yeni bir adımın İtalya'da çok kötü tepkiler yaratacağını sözlerime eklemek görevimdir. Mussolini'nin mektubu Hitler'e yalnız İtalyan-Alman ilişkilerinin bozulduğunu göstermekle kalmadı. Mussolini Hitler'i can damarından da vurmuştu. Gerçekten Führer'in Sovyet Rusya ile geçirmekte olduğu balayı her iki tarafında sinirlerini bozmaya başlamıştı. Sovyetlerle yaptığı anlaşma savaşa girmesine ve Polonya'yı ortadan kaldırmasına yaramıştı. Başka karlar da sağlamıştı. Örneğin ele geçen Alman evrakından anlaşıldığına göre Almanlar Sovyet Rusya'nın Kuzey Denizi'ndeki Karadeniz ve Pasifik'teki limanlarından İngiliz ablukası yüzünden getiremedikleri ham maddelerin ithalinde yararlanabileceklerdi. Savaşın çok gizli tutulan sırlarından biriydi bu. 10 Kasım 1939'da Molotov, Rus demir yollarının taşıyacağı bu çeşit malzemenin navlununu Sovyet hükümetinin ödemesini bile kabul etmişti. Denizaltılar da dahil olmak üzere Alman gemilerinin yakıt ve yedek parça ihtiyacı Kuzey Denizi'nde Murmansk'ın doğusundaki Teriberka Limanı'ndan sağlanıyordu. Molotov, Murmansk Limanı'nı pek tenha bulmamış, Teriberka'nın ise daha elverişli olduğunu, çünkü daha uzakta bulunduğunu ve yabancı gemilerin buraya uğramadığını düşünmüştü. 1939 sonbaharında ve kışın ilk aylarında Moskova ile Berlin, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması konusunda aralarında görüşmeler yapıyorlardı. Ekim'in sonunda Rusların ham madde, özellikle buğday ve petrol teslimatı bir hayli artmıştı. Ama Almanlar daha çok istiyorlardı. Öte yandan Sovyetlerin politikada olduğu kadar ekonomide de kurnaz ve sert pazarlıkçı olduğunu anlamaya başladılar. Feldmarşal Göring, Grand Amiral Röder ile Orgeneral Keitel 1 Kasım'da Weizsäcker'in dediğine göre birbirlerinden habersiz olarak Alman Dışişleri Bakanlığı'na başvurdular ve Rusların Almanya'dan çok fazla savaş malzemesi istediklerinden yakındılar. Keitel bir ay sonra Rusların Alman mamulleri özellikle mühimmat yapımına yarayan makine isteklerinin büyük çapta ve gayrimakul şekilde artmakta olduğundan yakındı. Madem ki Almanya Rusya'dan besin maddesi ve petrol istiyordu, o halde bunların bedellerini de Moskova'nın ihtiyaç duyduğu malları vermek suretiyle ödemek zorundaydı. Almanya'nın Rusya'dan gelecek bu maddelere abluka yüzünden o kadar çok ihtiyacı vardı ki sonradan Hitler önemli bir tarihte, yani 30 Mart 1940'ta Rusya'ya yapılacak savaş malzemesi teslimatının Alman silahlı kuvvetlerine yapılacak teslimattan önceye alınmasını emretmek zorunda kaldı. Fransa ile Belçika ve Hollanda'nın istilasından sonra Göring, OKV'nin iktisadi işler şefi General Thomas'a Führer'in yalnızca 1941 ilkbaharına kadar Rusya'ya zamanında teslimat yapılmasını istediğini söyledi ve sonra şu sözü ekledi. Ondan sonra Rus isteklerinin karşılanıp karşılanmamasıyla ilgilenmeyeceğiz. Bir ara Almanlar Moskova'ya olan borçlarının bir kısmını ödemek için tezgahta bulunan ağır kruvazör Lützow'u vermeyi teklif ettiler. Amiral Röder daha 15 Aralık'ta o sırada yapılmakta olan dünyanın en büyük savaş gemisi 45 bin tonluk Bismarck'ın planlarını ve resimlerini çok yüksek bir fiyat verirlerse Ruslara satmak istedi. 1939'un sonuna doğru Moskova'da Alman ticaret heyetiyle yapılan görüşmelere Stalin de katılıyordu. Alman iktisatçıları Stalin'in yaman bir tüccar olduğunu anlamışlardı. Wilhelmstrasse'de ele geçen evrakın arasında korkunç Sovyet diktatörünün de katıldığı unutulmaz üç toplantı üzerine düzenlenmiş uzun ve ayrıntılı muhtıralar var. Sovyet diktatörünün ayrıntıları kavramakta gösterdiği yetenek Almanları şaşırtıyor. Onlara göre Stalin blöfe ve numaraya hiç gelmiyordu. Boyuna durmadan istiyordu. Nazi görüşmecileri arasında bulunan Doktor Schnurren'in Berlin'e bildirdiği gibi ara sıra epeyce sinirleniyordu. Stalin, Sovyetler Birliği'nin Almanya'ya çok büyük bir yardımda bulunduğunu ve bu yardım yüzünden Rusya'nın düşmanlar kazandığını Almanlara hatırlattı. Bunun karşılığında Berlin'den biraz anlayış bekliyordu. 1939-40 yılbaşı arifesinde Kremlin'de yapılan bir toplantıda Stalin uçakların toplam fiyatını söz konusu olmayacak kadar yüksek buldu. Gerçek fiyatların birkaç misli olduğunu söyledi. Almanya uçak vermek istemiyorsa bunu açıkça söylemesi gerekirdi. 8 Şubat'ta Kremlin'de gece yarısı yapılan toplantıda Stalin Almanların elverişli fiyatlar teklif etmesini eskiden olduğu gibi fiyatları çok yüksek tutmamasını rica etti. Örnek olarak uçaklara 300 milyon mark istendiği halde Lützow kruvazörüne 150 milyon mark istendiğini söyledi. Sovyetlerin iyi niyetlerinden yararlanılmamalıydı. Sonunda 11 Şubat 1940'ta içinden çıkılmaz bir ticaret anlaşması imzalandı. 18 ay içinde en azından 640 milyon mark tutarında mal mübadele edilecekti. Bir yıl önceki Ağustos ayında mutabakata varılan yıllık ortalama 150 milyonluk ticari mübadele bunun dışındaydı. Rusya, Lützow kruvazöründen başka Bismarck'ın planlarını ağır deniz topları cihazları ve 60 kadar da son model Alman savaş uçağı alacaktı. Uçaklar arasında 109 ve 110 tipinde Messerschmitt avcı uçağı ile U-88 tipinde bombardıman uçağı vardı. Sovyetler ayrıca petrol ve elektronik sanayi için gereken makinelerle lokomotifler, türbinler, jeneratörler, dizel motorları, gemiler, makineler ve ufak tefek de Alman top, tank, patlayıcı maddeler ve bunun gibi savaş cihazlarına ait örnekler de alacaklardı. Almanların ilk yılda aldıklarını OKV şöyle kaydediyor. 1 milyon ton tahıl, yarım milyon ton buğday, 900 bin ton petrol, 100 bin ton pamuk, 500 bin ton fosfat ve büyük sayıda önemli ham maddelerle 1 milyon ton soya fasulyesinin Mançurya'dan nakli. Moskova'da Almanların ticaret görüşmelerine yön veren Dışişleri Bakanlığı İktisadi İşler Uzmanı Doktor Schnurre, Berlin'e döndüğünde Almanya'nın bu görüşmelerden elde ettikleri üzerine uzun bir muhtıra verdi. Rusya'nın vereceği ve Almanya'da çok ihtiyaç duyulan ham maddelerden başka, Stalin'in başka ülkelerden metal ve ham madde almak suretiyle de Almanya'ya yardım etmeyi vaat ettiğini söyledi. Schnurre raporunu şöyle bitiriyordu. Anlaşma bizim için doğuya doğru açılmış bir kapıdır. İngiliz ablukasının etkisi gücünü kesinlikle yitirecektir. Hitler'in gururunu yenerek Almanya'da pek tutulmayan Finlandiya saldırısını desteklemesi ve 3 Baltık ülkesinde Sovyet askerlerinin ve havacıların yerleşmesini bu üsler Almanya'dan başka nereye karşı kullanılabilirdi? Kabul etmesinin nedeni buydu. Stalin, İngiliz ablukasının etkisini azaltmak için Hitler'e yardım ediyordu. Ama daha önemlisi, Stalin Hitler'e tek cephede savaşmak, Fransa ve İngiltere'ye darbe indirmek ve Belçika ve Hollanda'yı çiğneyip geçmek için kuvvetlerini batıda toplamak fırsatını vermişti. Peki ondan sonra ne olacaktı? Hitler bu konudaki görüşlerini generallerine de söylemişti. Daha 17 Ekim 1939'da Polonya seferi hemen hemen bitmek üzereyken Keitel'e şunu açıklamıştı. Polonya toprakları askeri bir sıçrama noktası olması ve askerlerin stratejik yığınak yapması bakımından önemlidir. Onun için demir yolları, karayolları ve irtibat kanalları iyi muhafaza edilmeli. 1939 yılı gibi önemli bir yılın sonuna yaklaşırken 9 Ekim tarihli muhtırasında generallerine söylediği gibi Hitler Sovyetlerin tarafsızlığına güvenilemeyeceğini anladı. 8 ay içinde her şey değişebilir demişti. Yine 23 Kasım'da generallerine verdiği söylevde şunu belirtmişti. Ancak batıda serbest kaldığımız zaman Rusya'ya karşı koyabiliriz. Hitler bu düşüncesinden hiç vazgeçmedi. Garip ve korkulu bir hava içinde geçip gitti o yıl. Dünyada savaş vardı ama karada hiçbir çarpışma görülmüyordu. Büyük bombardıman uçakları göklerden yalnızca propaganda bildirileri atıyorlardı. Hepsi de berbat şeylerdi bu bildirilerin. Resmen denizde savaş vardı yalnızca. Denizaltılar korkunç ve buzlu Kuzey Atlantik Denizi'nde İngilizlerin ve arada sırada da tarafsızların gemilerini batırıyorlardı. Almanya'nın 3 cep kruvazöründen biri olan Graf Spee, Güney Atlantik'teki bekleme bölgesinden çıkmış, 3 ay içinde 50 bin ton tutarında 9 İngiliz şlebini batırmıştı. Noel'den 15 gün önce de 14 Aralık 1939'da Alman halkı birdenbire büyük bir deniz zaferinin haberini aldı. Haber gazetelerde büyük başlıklarla çıktı ve radyolarda yayınlandı. Graf Spee bir gün önce Montevideo'nun 400 mil açıklarında 3 İngiliz kruvazörüyle savaşa tutuşmuş ve bütün gemileri savaş dışı etmişti. Ama az sonra sevinç birdenbire şaşkınlığa döndü. 3 gün sonra basın cep zırhlısının Uruguay başkentinin tam dışında Plata Nehri ağzında yara almış olduğunu yazdı. Ne biçim zaferdi bu? 21 Aralık'ta Donanma Yüksek Komutanlığı Graf Spee'nin komutanı Hans Langersdorff'un gemisinden ayrıldığını ve böylece Führer'in ve Alman halkının ve donanmasının kendisinden beklediği davranışı bir savaşçı ve kahraman olarak yerine getirdiğini açıkladı. Toplarını susturduğu 3 İngiliz kruvazörü tarafından ağır surette yaralanan Graf Spee'nin tamir için Montevideo'ya gittiği, Uruguay hükümetinin ise uluslararası kanunlara uyarak geminin ancak 72 saat kalabilmesine izin verdiği, bu sürenin yetmediği kahraman kaptan Langsdorff'un ise yaralı ve terk edilmiş bir gemiyi İngilizlerle yeniden savaşa tutuşturarak batırmaktan ve gemiyle birlikte ölmektense 2 gün sonra Buenos Aires'te bir otel odasında yalnız başında kendisini öldürmeyi seçtiği zavallı Alman halkına hiçbir zaman bildirilmedi. Bir gün önce bizim aksak Goebbels, Alman basınında Montevideo'dan gelen uydurma bir haber çıkartmıştı. Haber, Graf Spee'de yalnızca önemsiz bir takım hasarlar olduğu ve İngilizlerin çıkarttıkları haberin ise tamamıyla uydurulduğu bildiriliyordu. Tabii Hulk Jodl'ın 18 Aralık tarihinde güncesine yazdığı şu olaydan da haberdar olmadı. Führer, Graf Spee'nin savaşa girmeden terk edilmesine çok kızdı ve Amiral Raeder'i çağırıp bir güzel haşladı. 12 Aralık'ta Hitler çok gizli bir emir daha çıkarttı. Bu batı taarruzunu erteledi. Yeni bir kararın 27 Aralık'tan önce verilmeyeceğini, A gününün en yakın 1 Ocak 1940 olacağını bildirdi. Bundan dolayı Noel izinleri verilebilirdi. Günceme yazdığım yazıya bakılırsa Almanlar için yılın en önemli günleri olan Noel o kış Berlin'de çok şiddetli oldu. Çok az hediye alınıp verildi. Yiyecek kıttı. Erkekler ailelerinden uzaktaydılar. Sokaklarda karartma vardı. Evlerin perdeleri sımsıkı kapatılmıştı. Herkes savaştan, yiyecekten ve soğuktan yakınıyordu. Hitler ile Stalin aralarında Noel tebrikleri alıp verdiler. Hitler'in telgrafı, şahsınıza sağlıklar ve dost Sovyetler Birliği halkına iyi bir gelecek dilerim. Stalin'in cevabı, kanla perçinlenmiş olan Almanya ve Sovyetler Birliği halkları arasındaki dostluğun ebedi ve sağlam olması için gereken bütün nedenler vardır. Elçi von Hassel tatilini komplocu dostlarıyla birlikte geçirdi. Aralarında Popitz, Gördeler ve General Beck vardı. 30 Aralık'ta en son kararlaştırılan planı yazdı. Şöyleydi plan. Bir takım tümenler doğudan batıya nakil sırasında Berlin'de durdurulacaklar. Witzleben Berlin'e gelecek ve SS'leri dağıtacak. Bu hareket sırasında Beck Zosen'a gidecek ve yüksek komutanlığı Brauchitsch'ten alacak. Doktorlardan biri Hitler'in görevine devam edemeyeceğini bildirecek. Bunun üzerine Hitler nezaret altına alınacak. Sonra halka ana çizgileriyle şöyle bir çağrıda bulunacak. SS mezalimi önlenecek. Namus ve Hristiyan ahlakı yeniden kurulacak. Savaşa devam edilecek ama makul bir temel üzerine kurulacak savaş için hazırlanılacak. Hiçbiri gerçek değildi bunların. Hepsi de laftı sadece. Komplocular iyice şaşırmışlardı artık. Hassel, Göring'i yakalamalı mı, yakalamamalı mı diye uzun uzadıya tartışıyor güncesinde. Göring ise Hitler, Himmler, Goebbels, Ley ve daha öteki parti liderleriyle birlikte yeni yıldan yararlanarak parlak bildiriler yayımlıyor. Ley, Führer her zaman haklıdır. Führer'e itaat ediniz diyor. Führer de savaşı kendisinin değil, Yahudi ve kapitalist kışkırtıcılarının çıkarttığını söylüyor ve şöyle devam ediyor. Alman tarihinin bu çok kesin yılına ülkede birlik olmuş, ekonomik bakımdan hazırlanmış, askeri bakımdan da son derece silahlanmış olarak giriyoruz. 1940 yılı bizim için karar yılı olsun. Ne olursa olsun bize zafer getirsin. 27 Aralık'ta Batı yeniden en az 15 gün erteledi. 10 Ocak'ta hücum gününü 17 Ocak gün doğmadan 15 dakika önce saat 8.16 olarak kesinlikle tespit etti. Hava kuvvetleri 3 gün önce 14 Ocak'ta hücuma geçecekti. Görevleri Fransa'daki düşman uçak alanlarını imha etmekti. Belçika ve Hollanda'ya dokunmayacaklardı. Bu iki küçük ülke son dakikaya kadar başlarına gelecekleri düşüneceklerdi. Ama Nazi başkomutan 13 Ocak'ta meteorolojik durumu ileri sürerek yine birdenbire taarruzu erteledi. OKV'den elde edilen belgelerde batıdaki D günü üzerine 7 Mayıs'a kadar hiçbir şey yok. 13 Ocak'ta hücumun ertelenmesine hava durumu yol oynamış olabilir. Ama şimdi artık bu seferki ertelemede iki olayın önemli rol oynadığını biliyoruz. Birincisi 10 Ocak'ta çok özel bir Alman uçağının inişe mecbur kalması. İkincisi kuzeyde yeni bir fırsatın ortaya çıkması. Hitler'in Belçika ve Hollanda'ya karşı ayın 17'sinde hücuma geçilmesini emrettiği gün yani 10 Ocak günü Münster'den Kolonya'ya uçan bir Alman askeri uçağı Belçika üstündeyken bulutlar arasında yolunu kaybetti ve Mechelen Sürmöse yakınında yere inmek zorunda kaldı. Uçakta Luftwaffe'nin değerli kurmay subaylarından binbaşı Helmut Reinberger vardı ve binbaşının çantasında da batıya yapılacak hücuma ait planlar ve haritalar bulunuyordu. Belçika askerleri yaklaştığı sırada yakınlardaki çalılıkların arasına saklandı ve çantadakileri ateşe verdi. Bu ilginç olaya koşan Belçikalı askerler alevleri söndürdüler ve daha yanmamış olan kağıtları topladılar. Yakındaki bir askeri birliğe götürülen Reinberger, Belçikalı bir subayın masasının üstüne koyduğu yarı yanık kağıtları yakaladığı gibi yanan sobanın içine attı. Belçikalı subaylar kağıtları sobadan hemen çıkarttı. Reinberger, Brüksel'deki elçilik aracılığıyla evrakı çok küçük parçalar halinde yırtarak yaktığını Berlin'deki Luftwaffe Genel Komutanlığı'na bildirdi. Ama Berlin'deki yüksek kademe bundan kuşkulandı. Jodl durumu hemen Hitler'e bildirdi ve düşmanın neleri bilip neleri bilmediğini anlattı. Ama asıl durumu kendisi de bilmiyordu. 12 Ocak'ta Führer'i gördükten sonra 13 Ocak'ta güncesine şunu yazıyor Jodl. Eğer bütün dosyalar düşmanın eline geçtiyse felaket. O akşam Ribbentrop, Brüksel'deki Alman elçiliğine çok acele bir mesaj gönderdi ve kurye çantasının imhası konusu ile ilgili olarak hemen bir rapor göndermesini istedi. Jodl'ın 13 Ocak tarihli günce kaydına göre Göring 12 Ocak sabahı hemen Brüksel'den Berlin'e uçakla gelmiş olan Brüksel Hava Ataşesi ve Luftwaffe yüksek subayları arasında bir toplantı yaptı. Sonuç evrakın yandığı kesin diye yazıyor Jodl. Ama Jodl'ın güncesinde belirttiği gibi yalnızca karanlıkta bir fısıltı bu. Öğleden sonra saat 1'de şu kaydı düşüyor. General Halder'e telefonla şu emir verildi. Bütün harekat durdurulsun. Aynı gün yani ayın 13'ünde Brüksel'deki Alman elçisi büyük sayıda Belçika askerinin Belçika Genelkurmayı'ndan aldığı korkutucu raporlar üzerine harekata başladığını acele Berlin'e haber verdi. Ertesi gün elçi Berlin'e çok acele bir mesaj daha gönderdi. Belçikalılar D aşaması emrini veriyorlardı. Bu emir genel seferberlikten bir önceki emirdi. İki sınıf silah altına alınacaktı. Bunun nedeni diyordu, Alman askerlerinin Belçika ve Hollanda sınırlarındaki harekatı olduğu kadar Alman Hava Kuvvetleri subayının üzerinde bulunan ve bir kısmı yanmış olan kurye evrakıdır. 25 Ocak'ta Berlin'deki yüksek subaylar arasında binbaşı Rheinberger'in gerçekten iddia ettiği gibi evrakın yanmış olduğu üzerinde şüpheler uyandı. Jodl bu konuda yapılan başka bir toplantıdan sonra evrakın yanmış olması ihtimalinden söz ediyor. 17 Ocak'ta Belçika Dışişleri Bakanı Paul Henrispaak Alman elçisini çağırdı ve elçinin sonradan Berlin'e bildirdiğine göre kendisine şunları söyledi. 10 Ocak'ta mecburi iniş yapan uçak sayesinde Belçikalıların eline olağanüstü ve ciddi nitelikte bir takım belgeler geçmişti. Belgeler hücuma geçmek niyetinin açık tanıtlarıydı. Bunlar yalnız harekat planları değil, aynı zamanda bütün ayrıntılarına kadar tespit edilmiş ancak zamanı açık bırakılmış bir hücum emriydi. Almanlar Spark'ın blöf yapıp yapmadığından emin değillerdi. Müttefikler İngiliz ve Fransız genelkurmaylarına Alman planlarının kopyaları verilmişti. Alman belgelerinin uydurma olduklarını sanıyorlardı. Churchill bu yoruma şiddetle karşı koyduğunu yazmış ve bu ağır uyarma üzerine hiçbir şey yapılmadığından yakınmıştır. Yalnız şurası kesindir ki Hitler olayı haber aldığının ertesi günü 13 Ocak'ta hücumu ertelemiştir. İlkbaharda yeniden karar alındığı zaman bütün strateji planı olduğu gibi değiştirilmiş bulunuyordu. Ama Belçika'daki zorunlu iniş ve kötü hava şartları hücumu geri bırakmanın tek nedeni değildi. Daha kuzeyde iki küçük ülkeye yapılacak Alman taarruzuna ait planlar Berlin'de bu sırada öncelikle hazırlanıyordu. İlkbahar yaklaşırken Almanların da ucuz savaşı artık tarihe karışmaya başlıyordu.